Ayrım 29.
Bu şekilde genç resortizant kendini topluluğun ırkını kavramış, milli ruh ile dolu bir üyesi haline getirecek öğrenim ve terbiyeye boyun eğmiş olur. Bu yollardan geçtikten sonra genç resortizant fiziki çalışmalara ait olan hususlarda devletin bütün emirlerini yerine getirir, o orduya alınır. Ordu tarafından verilen terbiye genel terbiyedir. Bu terbiye bütün Almanlara verilen ve onların her birini ordu içinde fizik ve fikri kabiliyetleri itibariyle başarı sağlayacakları yerlere hazırlar. İşte vatandaş unvanı ve bu unvanın sunduğu haklar ancak sağlığı yerinde sağlam yapılı geçmiş işi temiz, ahlakı düzgün olan kimseye askerlik görevini de yaptıktan sonra görkemli bir şekilde sunulmaktadır. Böyle bir kimseye bu hususta verilecek diploma hayatının en değerli bir belgesi olacaktır. Bu değerli diploma o kimseye bütün vatandaşlık haklarının da kullanılmasına ve bu değere bağlı bütün ayrıcalıklardan yararlanmasına imkan verecektir. Vatandaşlık diplomasının verilmesi açık bir hak olacaktır. Yeni vatandaş topluluğa ve devlete sadık kalacağına dair yemin edecektir. Bu diploma topluluğun bütün üyelerini birleştiren bir bağ rolü oynar. Yani birçok sosyal sınıf ayıran boşluğu doldurur. Bir çöpçü yabancı bir devletin kralı olmaktansa bu riçin vatandaşı olduğundan dolayı kendini daha onurlu ve daha kişilikli hissetmelidir. Şurası hiçbir zaman unutulmamalıdır. Vatandaşın hakları yabancıların haklarına daima üstündür. Namussuz, ahlaksız ve şahsiyetsiz bir kimse, adi, cani, ülkesini ihanet eden katil ve bunun gibileri her zaman vatandaşlıktan yani büyük şereften mahrum bırakılır. O zaman bu kimseler resortizantlar sınıfına girerler. Genç Alman kadını resortizanttır. Ancak evlenmek şart ile vatandaş olabilir. Peşin olarak hemen şunu da belirtelim ki, ırk bakımından Alman olup hayatını çalışarak kazanıyorsa o genç kadına vatandaş olma hakkı verilir. 4. Bölüm Fert ve Şahsiyet. Nasyonel sosyalist ırkçı devletin en önemli ve en büyük gayesi devletin temeli olanların terbiye, tahsil ve korunmasından ibaret olmamalı ve aynı zamanda da ırkın unsurlarını sadece ırk unsuru olduklarından dolayı teşvik, terbiye ve iş hayatı için hazırlamakla yetinmemelidir. Nasyonel sosyalist ırkçı devletin teşkilatını da bu iş ile uyumlu bir hale getirmesi de çok gereklidir. İnsanların değerini bağlı oldukları ırklarına göre takdir etmek ve sonunda Marksistlerin bir kimse diğer bir kimseye aittir yolundaki düşüncelerine karşı çıkıp bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek gerekli. Irkın önemini kabul etmek, ırk ilkesini bütün özellikleriyle teslim etmek, mantıken ferdin kendine ait değerini de göz önünde tutmaya gerektirir. Nasıl ki insanlara bağlı oldukları ırklara göre ayrı ayrı değer veriliyorsa, topluluk içindeki kimselere de aynı şekilde davranılmalıdır. Bir millet diğer bir milletin benzeri değildir. Bir topluluğun içindeki bir kafada diğer bir kafanın aynı olamaz. Yapısındaki kan aynıdır. Ancak ayrıntıda bin türlü ince farklar içerirler. Bu aksiyonu kabul etmek, önce bir takım inceliklere girişmeden topluluk içinde yüksek diye tanınan unsurları teşvik etmek ve bunların sayılarını çoğaltmak lazımdır. Bu kolaydır. Çünkü bu hemen hemen mekanik bir şekilde halledilmiştir. Gerçekten kalabalık içinde büyük bir değere sahip beyinleri belirlemek ve diğerlerinden ayırmaktan özellikle millet için en faydalı olan kimseyi bulmak daha zordur. Değer ve yeteneklerin tespiti artık bu mekanik vasıtalarla meydana gelmez. Her gün devamlı bir gayret harcamadan bunu ifa etmeye imkan yoktur. Kitle halindeki demokratik fikri bir kenara iterek bu dünyayı en iyi millete yani yüksek kimselere verme eğilimi olan bir doktrinin mantıken bu milletin içinde aynı aristokratik prensip hareketlerini uyandırması ve emir ile kumandayı güç ve yetkiyi en iyi kafalara vermesi gerekir. Bu doktrin ekseriyet fikrini temel olarak almaz, o kişilik üzerine yapılanır. Bugün nasyonel sosyalist ırkçı devletin diğer devletlere karşı servet ve yoksulluk arasında daha doğru bir denge sağlamak suretiyle aşağı sınıflara daha geniş bir hak tanıması ya da iyi ayarlanmış ücreti kabul etmekle daha üstün bir ekonomik yapıya sahip olması gibi sadece maddi bir farktan başka hemen hemen hiçbir fark ve üstünlük göstermemesi gerekeceğini zanneden bir kimse çok gerilerde kalmış bir adamdır ve bizim doktrinimiz hakkında en ufak bir bilgiye sahip değildir. Bu söz ettiğimiz şeylerin hiçbiri bir devamlılık veya büyüklük özelliği taşımaz. Zaten bu kadar dar ve basit bir özelliğe sahip bir yenilik hareketiyle yetinen bir milletin milletler arasındaki mücadelelerde zafere ulaşabilmesi için ufacık dahi olsa bir şansa sahip değildir. Esasen ifa ettiği kutsal görevde insafa uyan bir eşitçilik açısından yapılacak ıslattan başka bir şey düşünemeyen bir hareket bir çevreyi en iyi şekilde düzenlemek olduğu zaman artık etkileme gücüne sahip olamaz. Bu hareketin bütün işleri sonuçta basit şeylerle sınırlı kalır ve halk için bugün bağımlısı olduğumuz alışkanlıklara karşı zaferi sağlayacak teşkilatı kuramaz. İnsanı daha iyi anlamak için kültürün gelişmesine ait kaynaklara ve gerçek sebeplere yeniden bir göz atmak iyi olacaktır. İnsanı hayvandan ayıran ilk konu, insanın buluşa doğru attığı ilk adımdır. Bu hamle başlangıçta hayat mücadelesini daha rahat ve kolay ya da sadece mümkün hale getirecek hile ve kurnazlıkların bulunmasını olmasından ibaret kalmıştır. Gayet ilkel olan bu buluşlar insanın duygusunu açık olarak ortaya koyamaz. Çünkü gelecek nesillerin gözünde ve ilk insanla her günkü insanlar arasındaki bu buluşlar ancak ortak aklın oluşumları gibi görünür. İnsan hayvanla ayırabileceği yani sezebileceği hile ve kurnazlıkları o hayvanların içgüdüleri gibi kabul eder. Bu olayların asıl sebeplerini tespit edemediği için bunlara içgüdüye dayanan usuller adını takmakla yetinir. Halbuki bizim olayımızda bu içgüdü kelimesinin hiçbir anlamı yoktur. Her kim canlıları ehlileştiren bir gelişmeye inanırsa, onların faaliyetlerinin bütün biçim ve ortaya çıkışlarının hep şimdiki şekil altında var olmadığını kabul etmek zorundadır. Belirli bir kimse ilk hareketi yaptı ve daha sonra bu hareket birçok kimseler tarafından tekrar ve taklit edildi. Neticede bu hareket insanların her birinin bilinci altına girdi ve artık içgüdü gibi kendini göstermeye başladı. Bu mekanizma insanda daha kolaylıkla anlaşılır ve kabul edilir. Hayvanlara karşı mücadelede ilk hile ve kurnazlıklar hiç şüphesiz özellikle yetenekli kimselerin işi olmuştur. Kişilik burada da muhakkak ki kararların ve çalışmanın temelini oluşturmuştur. Sonra bu karar ve faaliyet bütün bir insanlık tarafından ispata gerek kalmayacak şekilde kabul edildi. Bugün bizim için bütün stratejinin esasını oluşturan bazı açık askeri prensipler de sonuçta zorunlu olarak inanç ve karara sahip bir kafada düşünülmüşlerdi. Ancak aradan binlerce yıl geçtikten sonra çoğunluk tarafından benimsenmesi tanığa gerek kalmayacak bir şekilde kabul olundu. İnsan zamanla ilk buluşma bir ikincisini ilave etti veya ilk buluşunu geliştirdi. Bir eşyayı bir yaratığı kendi hizmetine kullanmayı öğrendi. O zaman insanın asil yaratıcı faaliyeti bugün de gördüğümüz gibi kendini göstermeye başladı. Yontulmuş taşın kullanılması, vahşi hayvanların ehlileştirilmesi, ateşin keşfedilmesi ve benzeri gibi buluşların her biri ve günümüzde bizi hayret içinde bırakan bütün buluşlara ulaşıncaya kadar yapılan hareketler gayet açık bir şekilde ferdin yaratıcı çalışmasına dayanır. Bu buluşlar ne kadar yeni, ne kadar önemli veya ne kadar çok hayret verici bir özelliğe sahip iseler, bütün bu buluşların kişinin yaratıcı çalışmasına dayandığı gerçeği de daha açık olarak gözümüze çarpar. Net esaslara dayanarak biliyoruz ki, çevremizdeki buluşların tamamı tek başlarına fertlerin yaratıcı gücünün ve yeteneklerinin bir sonucudur. Bütün bu buluşlar sonuçta insanı hayvandan üstün kılar ve kesin bir şekilde insanı hayvandan ayırır. Tarihten önceki zamanların orman içinde yaşayan insanına hayatını korumak imkanını veren kurnazlık, bugün hala en harika ilmi gelişme olarak insanlara hayatları boyunca yardımcı olmaktadır. Ve insanlara gelecekteki mücadeleleri için zırhlar yapmak imkanı sağlamaktadır. İnsanın bütün emel ve düşünceleri, bütün buluşları bu dünya üzerinde yaşayan insanların mücadelelerini kolaylaştırır. Hatta bir buluşun, bir keşfin veya büyük bir ilmi yorumun gerçek faydasının derhal anlaşılması bile insanın diğer canlıların üstüne çıkmasına yardımcı olur ve insanı her bakımdan bu dünyada hakim bir yaratık yapacak derecede güçlü kılar. Bütün buluşların bağımsız birer yaratıcı kudretin sonucu olduğu görülür. Bu bağımsız kişiler ister kendileri arzulamış olsunlar, ister arzulamamış olsunlar, bir noktaya kadar insanlığın veli nimetidirler. Bu gibi kimselerin hareketleri milyonlarca insanın eline hayat mücadelelerini kolaylaştıracak birçok araçları vermektedir. Günümüzdeki uygarlığın başlangıcında daima bir takım bilginlerin şahsiyetlerini görmekteyiz. Bu bilginler olumlu hareketleriyle birbirlerini tamamlarlar ve karşılıklı olarak birbirlerini desteklerler. Buluşların ve keşiflerin harekete geçirilmeleri ve gerçek olarak uygulanmalarına başlanmaları zamanında da tamamen bu böyledir. Çünkü üretim araçlarının tamamı buluş meselesine ve dolayısıyla insana dayanır. Bir şeyi meydana getiren kuvvet topluluk değildir. Teşkilat kuran da ekseriyet değildir. Daima her yerde tek başına ferttir. Bir topluluk sadece bu yaratıcı kuvvetlerin çalışmalarını en yüksek dereceye yükselttiği ve bu çalışmaları topluluğun yararına uygun bir şekilde düzenlediği zaman iyi bir teşkilata sahip görünür. İster maddi dünyaya ister manevi dünyaya ait olsun, bir buluş için en değerli olan şey önce bilginin kendisidir. Bir topluluğun teşkilat içindeki en büyük ve en yüksek görevi o teşkilattan genelin yararına uygun bir şekilde faydalanmaktır. Gerçekte ise teşkilat bizzat bu prensibin uygulanmasını bir an için bile gözden ve akıldan uzak tutmamalıdır. Ancak bu şekilde teşkilat makineciliğinin felaketlerinden kurtulacak ve canlı bir organ haline gelecektir. Teşkilat iyi kafaları topluluğun üstüne çıkartmak ve topluluğu da bu kafaların emirleri altına koymayı sağlamalıdır. Teşkilat insanlığın sahip olduğu lütfun hiçbir zaman kitleden gelmediğini, yaratıcı beyinlerden çıktığını bilmeli ve ırkın gelecek veli nimetlerinden onlar olduğunu kendine ilke edinmelidir. Aynı zamanda teşkilat bu ilkeyle hareket etmelidir. Teşkilatın bu seçkin kişilere iyi bir çalışma ortamı ve etki edecekleri imkanları sağlaması ve işlerini kolaylaştırması toplumun çıkarınadır. Mutlaka yüksek yeteneklere sahip kimseler işleri ele almalıdırlar. Güçlü kafa aranması daha önce de söylediğimiz gibi hayat mücadelesinin haşin seleksiyonuyla meydana gelir. Birçoğu parçalanır ve yok olur. Böylece o işte usta olmadıklarını gösterirler. Neticede seçkin sıfatıyla seçilenlerin ve diğerlerinin ayrılanların sayıca çok az oldukları görülür. Düşünce, güzel sanatlar ve ekonomi dünyasında bu seleksiyon işi bugün de kendini göstermektedir. etmektedir. Fakat bugün ekonomi dünyasında güçlü kafayı seçme işi bir takım ağır yükler altında kalmaktadır. Devletin idaresi ve askeri teşkilatın şekillendirdiği güç ve kişilik fikrinin aynı oranda hakimiyetindedir. Bunu her yerde aslar üzerinde mutlak otorite, liderlere karşı tam bağlılık şekliyle görmek mümkündür. Yalnız siyasi hayat bu doğal ekseninden bugün tamamen ayrılmıştır. Bütün uygarlık insanın yaratıcı gücünün sonucudur. Halbuki ekseriyet prensibi her hükümetin özellikle en yüksek akıllarında bulunmakta ve oradan yavaş yavaş ülkenin bütün hayatını zehirlemektedir. Esas itibariyle Yahudiliğin yıkıcı etkisini kabul etmiş olan milletlerde şahsiyetin nüfuzunu yıkmak ve yerine kitlenin nüfuzunu koymak için devamlı bir şekilde gösterilen gayretleri bilmek ve anlamak gereklidir. Üstün ırklardaki yapıcılık ilkesi yerini Yahudilerin yıkıcılık görüşüne terk etmektedir. Yahudiler milletlerin ve ırkların yıkılış mayaları olmaktadır. Bir başka ifadeyle Yahudiler uygarlığı çöküntüye sürüklemektedir. Marksizme gelince bu doktrin Yahudinin uygarlık sahasında bütün faaliyet şekilleri içinden kişiliğin üstünlüğünü yok ederek yerine sayının üstünlüğünü getirmek için gösterdiği gayreti temsil eder. Bu durum ise siyasi bakımdan bugünkü parlamenter şekil ve doktrine dayanır. Bu parlamento şeklinde Marksizmin her türlü uğursuz etkisini görüyoruz. Ekonomik alanda sendikalist kışkırtmalara yol açılmaktadır. Bu sendikalist kışkırtmanın işçilerin çıkarına olacağı düşünülemez. Yalnız beynelmiler Yahudiliğin yıkıcı düşünceleri bu tahriklerden faydalanır. Ekonomik hareket şahsiyet ilkesinden ne kadar uzaklaştırılırsa ve ekonomik hareketin faaliyeti topluluğun etki ve gücüne teslim edilirse ekonomik hareketin yaratıcılık özelliği o kadar zayıflar. Sonuçta kaçınılması imkansız bir çöküş oluşturur. Değişik mesleklerdeki danışma bürolarının hepsi kullandıkları kimselerin çıkarlarını gerçekten takip edecekleri yerde bizzat üretim üzerinde bir etki yapmaya çalışırlarsa aynı yakıcı gayeyi bilmeyerek hizmet etmiş olurlar. Bunun sonucu şu olur. Bu hareketten genel üretim ve bu şekilde de fert zarar görür. Çünkü bir milletin mensuplarının ihtiyaçları kağıt üzerinde sözle ve düşüncelerle tatmin edilemez. Topluluğun toplu çalışması sonucunda ferdin çıkarlarına hizmet edecek olan kazançların her gün herkesin payına düşen oranının çoğaltılması ile bir milletin mensuplarının ihtiyaçları giderilebilir. Mesele, Marksizmin topluluklar hakkındaki görüşlerine dayanarak şimdiki ekonomik durumu ele alıp bu ekonominin devamlı olup olmayacağını tartışmak değildir. Kaldı ki bu ülkenin doğru veya yanlış olduğu hakkındaki tartışmadan bugünkü durumu gelecekte idareye uygun olduğu sonucu çıkarsa ancak o zaman mesele halledilmiş olur. Bu faaliyetin başarıyla ilişkisi ne olursa olsun bu başarıyı Marksizmin ortaya koymuş olduğu şeyi hiçbir zaman kendi ilkelerini uygulama suretiyle meydana getiremeyeceği yolundaki genel iddiamız ve olumlu gelişmeler karşısında önemli bir durum oluşturmaz. Çünkü Marksizmin gerçekte bunun açık delilini bizzat vermiştir. Marksizm hiçbir zaman küçük bir uygarlık, küçük bir iktisadi sistem meydana getiremediği gibi kendine verilen canlılardan da kendi ilkeleri içinde faydalanmaya imkan bulamamış ve yararlanmayı becerememiştir. Marksizm işte bundan dolayı kısa bir zaman sonra şahsiyet ilkesine boyun eğmiştir. Bu durum Marksizmin kendi teşkilatının bu teoriden ileri gidemeyeceğini açıkça göstermektedir. Biz nasyonal sosyalistlerin ırkçı anlayışlarını Marksistlerin anlayışlarıyla ciddi bir şekilde ayıran konu ırkçı olanların yalnız ırkın değerini kabul etmekle kalmayıp şahsiyetin de gerekliliğini ve önemini teslim etmeleridir. Irkçılar bu ülkelerini bütün olumlu işlerinin temeli yapmalıdırlar. Bunlar ırkçı felsefenin en önemli temelleridirler. Eğer bugün nasyonal sosyalist hareket yukarıda izah ettiğimiz bu kavramın önemini tesadüfen kavramamış olsaydı ve mevcut vaziyeti az çok değiştirerek Marksistlerin işine gelen şekilde sonuçta Marksistlerle aynı paralele düşecek ve böylece birbirlerine rakip iki siyasi kuruluştan ibaret kalacaklardı. Hareketimizin sosyal programı şahsiyeti bir kenara itip ve yerine ekseriyeti koymayı ilke edinseydi işte o zaman nasyonal sosyalizm de şu anki burjuva partileri gibi Marksçılık zehiriyle zehirlenmiş bir halde olacaktı. Irkçı devlet her şart altında şahsiyetin önemini kabul ederek vatandaşlarının geleceğini sağlamaya dikkat etmelidir. Bu şekilde her ferdin üretim gücünü ve sonuçta her ferdin mutluluğunu sağlamış olacaktır. Irkçı devlet bütün bu iktisadi ve siyasi çevreleri parlamenter çokluk prensibinden yani topluluğun vereceği karardan tamamen kurtarmalıdır. Bunun yerine hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmadan şahsiyetin üstünlüğünü koymalıdır. Bütün bu anlattıklarımızdan çıkan sonuç ve dünyayı tehdit eden Marksizme karşı alınacak tedbir de şudur. En iyi anayasa ve en güzel devlet kurumu topluluğunun en seçkin unsurlarından rehberin önemini lider ve hakim olanın nüfuzunu doğal bir şekilde sağlayacak olan siyasi teşkilat şeklidir. Ekonomik sahada kabiliyetli olan kimseler yapacakları işlerin başlarını yukarıdan yapılan atamalarla getirilemezler. Bu yetenekli kimseler dikkatleri kendi üzerlerine çekmelidirler. Eğitim en basit dükkanda çalışırken en büyük gelişime gelinceye kadar her kademede sağlanır. Yalnız fertler hayat sınavını geçirmekte devam ederler. Siyasi liderlerinde bir gün içinde kalabalık arasından seçilemeyecekleri çok iyi bilinir. Olağanüstü yeteneklere sahip olanlar basit insanlar gibi aynı kurallara bağlı değildirler. Devletin bütün teşkilatında komünü oluşturan en küçük hücreden ülkenin başkanlar kurulunun en yüksek yerine gelinceye kadar şahsiyet ilkesi esas alınmalıdır. Ekseriyet tarafından karar vermek söz konusu olamaz. Yalnız şefler vardır. İstişare kelimesi ilkel anlamına geri dönmelidir. Herkesin yanında danışmanlar bulunabilir fakat sonunda son söz tek kişinindir. Eskiden Prusya ordusunu Alman milletinin hayran kalınan bir organı haline getiren prensibin temelini bu siyasi sistem teşkil etmiştir. Her liderin emrindeki kimseler üzerinde tam bir otoritesi ve üstlerine karşı da tam bir sorumluluğu olmalıdır. Bugün bile parlamentolar denen esnaf localarından vazgeçilemez. Yalnız bu parlamentoların bütün kararları bir danışmadan ibarettir. Yalnız bir adam otorite, emir ve iktidar hakkı ile birlikte milletine karşı sorumluluğu üzerine alacaktır. Bu böyle olmalıdır. Parlamentolar esas da gereklidir. Çünkü öyle bir çevre meydana getirirler ki bugün kendilerine büyük sorumluluklar verilecek olan liderler bu parlamentolarla yavaş yavaş eğitim görür ve pişerler. Bütün bu söylediklerimizden sonra şu tabloyu çizebiliriz. Irkçı devlet komünden Rich'in hükümetine varıncaya kadar ekseriyet yolu ile bir şeye karar verebilecek hiçbir temsili topluluğa gerek göstermeyecektir. Irkçı devletin yalnız danışma heyetleri olacaktır. Bu danışma heyetleri sürekli olarak liderin yanında olacak ve görevlerini liderlerden alacaklardır. Hatta bazı hallerde ve bazı sahalarda tam bütün sorumlulukları üstleneceklerdir. Tıpkı bugün parlamentoların corporation'ı da bütün liderler için böyle olmuştur. Bu durumda bizi bu yolda yürümekte haklı çıkaran sebeplerden biridir. Irkçı devlet konular hakkında mesela ekonomik konularda ilgili meselelerde yetişmeleri ve yapacakları çalışmalar itibariyle tamamen yetkisi olmayan kimselerden fikir ve görüş almalıdır. Demek ki ırkçı devlet temsili heyetlerini siyasi meclisler ve korporatif kanunlar diye iki bölüme ayıracaktır. Bu iki kısmın el birliğiyle ve ortaklaşa çalışabilmesinin verimli hale gelmesi için bunların üstünde devamlı bir şekilde seçimle gelmiş bir heyet bulunacak ve bu iki grup için statü koyacaktır. Ne meclislerde ne de senatolarda hiçbir vakit oy verilmeyecektir. Bu heyetler çalışma organlarıdır. Hiçbir vakit oy makineleri değildirler. Bu iki heyetin üyeleri danışma sonucu oya sahiptirler. Fakat karar alma konusunda hiçbir yetkileri yoktur. Bu karar verme yetki ve hakkı yalnız lidere aittir. Sorumluluğu lider üstlenmektedir. Bizim parlamenter devrimiz bizi mutlak mesuliyet ve mutlak otoriteden oluşmuş bir seçkin liderler grubu teşkil etmeye zorlamaktadır. İşte bu şekilde devletin anayasası, iktisat ve uygarlık sahasında yüceliğini borçlu olduğu şahsiyet ilkesiyle uyumlu bir duruma getirilecektir. Tarih bize şunu göstermektedir ki, parlamentoların ekseriyet tarafından karar verilmesi yolundaki prensipleri dünyaya çok eski tarihlerden daha açık ifade edelim, ezelden beri hakim olmamıştır. Tam aksine tarihte ekseriyet uygulamasına çok az rastlanır. Tarih ise bu devrelerin daima milletlerin ve devletlerin harap oldukları zamanlara rastladığını açıkça kaydetmektedir. Bizim yapmak istediğimiz böyle bir yenilik hareketi ancak bu fikirlerle yorulmuş ve içinde gelecekteki ırkçı devletin çekirdeğini taşıyan bir partinin çalışmasıyla meydana gelecektir. Bundan dolayıdır ki Nasyonal Sosyalist Parti bütün bu fikirlerle yorulmuş bir duruma gelmelidir. Bu duruma gelmesi devlete sadece emirler vermesi için değil, devlete kendi teşkilatlı grubunu sağlayacak olan kendi iç teşkilatını da aktif harekete doğru çevirmesi bakımından da gereklidir. 5. Bölüm Teşkilat ve Parti Programı. Irkçı devlet hayatının gerekli şartları bilinmekle fiile çıkartılamaz. Irkçı bir devletin nasıl olacağını bilmek yeterli değildir. Önce ırkçı devleti meydana getirmek gerekmektedir. Her şeyden önce bugünkü durumlarıyla devletten faydalanan partilerin bu durumlarında bir değişiklik yapmalarını teşebbüs etmeleri ve bu basit tavır ve hareketlerinin kendiliklerinden değiştirmeleri beklenemez. Kaldı ki bu partileri idare edenler daima Yahudilerdir ve Yahudiler olacaklardır. Hedef olduğumuz kötü değişiklik eğer önlenemezse bir gün Yahudi milletleri ezecek ve onların efendisi olacaktır. Korkaklık, tembellik ve ahmaklık yüzünden yok ve harap olmaya son sürat koşan milyonlarca Alman burjuvası ve proleterinin karşısında takip ettiği adi gayeyi gayet iyi bilen Yahudi, bu basit gayeye ulaşmak için yolunda hiçbir karşı koymayla karşılaşmadan ilerlemektedir. Yahudi tarafından sevk ve idare edilen bir siyasi parti Yahudi çıkarlarından başka bir şey için mücadele etmez. Bu çıkarların ise üstün ırkların esaslı emelleriyle ortak bir yanı yoktur. Eğer ırkçı devlet ideal sahasından realite sahasına yöneltilmek isteniyorsa, her şeyden önce toplumun hayatının var olan bütün kuvvetleri dışında böyle bir ideal uğrunda kavgayı göze alabilecek güç ve aracına sahip olan yeni bir parti aramalıdır. Çünkü burada gerçekten bir kavga söz konusudur. Bizim ilk hedefimiz ırkçı bir devlet şekli meydana getirmek değildir. İlk büyük görevimiz bugünkü Yahudi güç ve iradesini yok etmektir. Tarihin ortaya koyduğu bir gerçek vardır. En büyük zorluk yeni bir ortam meydana getirmek değil, ona yeri serbest bulundurabilmektir. İlkel fikirlerle çıkarlar birleşince bu durum karşısında mevki alıyorlar. Her türlü çareye başvurarak kendilerinin hesaplarına uygun düşmeyen veya onları tehdit eden bu fikrin zaferini yasaklamaya kalkıyorlar. Bundan dolayıdır ki bizim hareketimizin kahramanları bütün hoş gelen zevk ve heyecanına rağmen önce var olan durumdan kurtulmak için çok zor olan bir mücadeleye atılmalıdırlar. Yeni ilkeli genç ve asil doktrin her ne kadar nahoş görünürse de başlangıçta merhamet göstermeden eleştiri silahını kullanmalıdır. Bugün sözüm ona ırkçı olanların her fırsatta güç bir eleştiriye girişmekten çekindiklerini ve bütün faaliyetlerini yapıcı bir işe harcadıklarını tekrar tekrar söylemelerine şahit olduğumuz gibi bu gibilerin tarihi konularındaki görüşlerinin de yalan yanlış olduğunu anlıyoruz. Bu çocukça ve aptalca bir düşünüştür. Bu gibi kafalarda tarihlere kadar bir iz bırakmadan gelip geçmiştir. Marksizmin bir gayesi vardır. Bu gaye yapıcı bir işi eleştirmekten ibarettir. Marksistlerin yaptıkları yıkıcı ve bölücü bir eleştiridir. Onlar için ancak beynelmiler Yahudiliğin ve kozmopolit tahsildarların baskısını artırmaktan söz konusudur. Hep ve sürekli eleştirdiler. Neticede bu kemiriciler devleti parçaladılar ve onu tamamen yıkılmaya hazır bir duruma getirdiler. İşte bundan sonra o bilinen söz, yapıcılık sözü söylenmeye başlandı. Bu açık ve mantığa uygun bir harekettir. Mevcut bir vaziyet, gelecekteki vaziyetin peygamberleri ve avukatları önünde kendiliğinden yıkılıp gitmez. Mevcut vaziyetin taraftarlarının veya mevcut vaziyetle sadece biraz ilgili olanların sadece gerek görülmesi üzerine yeni bir rejim fikrine kapılacaklarını ve bunu tamamen kabul edeceklerine ihtimal verilemez. Bilakis iki rejim aynı zamanda var olmaya devam edecektir. Yalnızca sözde kalan felsefi doktrin bir partinin dar çerçevesi içinde sonsuza kadar kapalı kalacaktır. Çünkü herhangi bir doktrin hiçbir zaman hoşgörülü olamaz. Şiddetle kendi telkinlerinin ve fikirlerinin tanınmasını arzu eder. Çünkü bu inanışlar bütün toplum hayatını değiştirecektir. Bir doktrin eski rejimin hiçbir varlığına tahammül edemez, dinler içinde durum aynıdır. Hristiyanlık yalnız kendi tapınaklarını kurmakla yetinemezdi. Tanrı'ya karşı gelenlerin tapınaklarını da yıkması gerekiyordu. Hoşgörüsüzlük, havarilik inancını yaratabilirdi. Bu iki tarihi örneğe haklı olarak itiraz edebilir ve bu tarz kabulsüzlük ve ilkellik esas itibariyle Yahudi'ye yakışır denebilir. Bu söz bin kere doğru olabilir ancak bundan esef duyulabilir. Çok haklı bir endişeyle denilebilir ki insanlığın tarihinde bu dinin meydana çıkışı o yere o güne kadar var olmayan yeni bir şey getirmiştir. Fakat bunun hiçbir yararı yoktur. Bugün bir emrivaki söz konusudur. Alman milletini bugünkü durumdan kurtarmak isteyenler şu veya bu olmasaydı ne kadar güzel olurdu diye kafa yoracak durumda değillerdir. Bu kişiler aslında var olan şeyin nasıl yok edileceğini araştırmak ve tayin etmek durumundadırlar. En cehennemi hoşgörüsüzlükle dolu bir doktrin olan Marksizm ancak o doktrine karşı aynı ruhu taşıyan, aynı kuvvetli iradeyle mücadele eden ve aynı zamanda gerçeğe mutlak surette uygun bir fikir taşıyan doktrin nasyonal sosyalizm tarafından parçalanacaktır. Bugün herkes tarihi araştıracak olursa, şimdikine oranla çok daha hür olan eski devirlerde Hristiyanlığın ilk manevi tetiği ortaya koymuş olduğunu çok iyi görebilir. İşte o devirden bu yana dünyanın bu tetiğin hükmü altında yaşamasına karşı kimse bir şey yapamadı. Bundan çıkacak netice şudur. Zorlama ancak zorlama ile tetiği ancak tetiği ile yok edilebilir. İşte ancak o zaman yeni bir rejim kurmak mümkün olur. Siyasi partiler karşılıklı çıkarlarıyla anlaşmaya yanaşırlar. Felsefi doktrinler ise asla anlaşamazlar. Hatta siyasi partiler düşmanlarıyla da anlaşmaya varırlar. Felsefi doktrinler kendilerini hata işlemezler olarak ilan ederler. Siyasi partiler başlangıçta hemen daima ezici bir baskı kurmak niyetindedirler.